Ayrım 4.
Ama böğürme yeteneği ele verecektir. Meydan okuyan geyik bu yüzden daha yaşlı olan rakibinin iri gövdesini ve heybetli boynuzlarını göz ardı ederek kendisi dakikada 8 kez böğürürken onun sadece 6 defa böğürebildiğini dikkate alır. Rakibin biraz küçülmüş omuz kaslarına bakar, bir süre aşağı yukarı gider gelir ve saldırıya geçer. Ve sonunda dişilerin ertesi yıl doğacak yavrularının babası olacak genç bir eşleri olur. Genç geyiğin saldırı kararı alması çabuk ve kolay olmamıştır. Ayrıca rakibinin tek ve basit bir özelliğini dikkate alarak aptalca sadece ona tepki göstermemiştir. Tersine rakibi tartmak için epey zaman harcamış, yaşamsal rol oynayacak bir zafiyeti ortaya çıkarabilecek en belirsiz ipuçlarına bile bakılmıştır. Eğer görünürde bir işaret yoksa rakip yorgun düşürülerek kendini ele vermesi sağlanacak, böylece istenen bilgiler elde edilecektir. Hayvanın sonunda yaptığı da basit bir işarete değil, neler olabileceğini en iyi gösteren işaretlere göre hareket etmektir. Boks maçları, at yarışları ya da seçim sonuçları üzerine bahse girenlerin de bundan iyisini yaptıkları pek görülmemiştir. Benzer şekilde dişi hayvanlarında eş seçerken işaretleri hassasiyetle değerlendirdikleri görülmektedir. Dişi için önemli olan tek şeyin eşin aynı türden seçilmesi olduğu düşünülebilir. Ama dişilerin eş seçimi konusunda bilgilerimiz arttıkça daha iyi görüyoruz ki dişiler kimle çiftleşecekleri konusunda inanılmaz derecede titizdirler. Erkeğin aynı türden uygun yaşta ve çiftleşmeye hazır olması yeterli değildir. Başka niteliklere de sahip olmalıdır ve bazen bunların ne olduğu bizim için neredeyse sırdır. Burada verebileceğimiz örnek siyah orman tavuğu dişisinin eş seçimi politikasıdır. Çünkü bu örnek bize bir dişinin eş seçiminin ne kadar karmaşık olabileceğini ve bunu anlamaya çalışan insanların nasıl şaşkınlığa düşebileceğini göstermektedir. Siyah orman tavuklarının erkekleri göz kamaştırıcı bir görünüme sahiptir. Güçlü bir gövdeleri, parlak siyah tüyleri, göz alıcı kırmızı ibikleri, gerdanları ve çok güzel beyaz lir biçiminde bir kuyrukları vardır. Kur gösterisi sırasında kuyruklarını yelpaze gibi açarlar ve yavaş yavaş hareket ettirirler. Eğer dişi erkeğe basit bir tepki verecek olsaydı, hiç kuşkusuz siyah tüylerle kaplı gövdenin arkasında açılmış bu bembeyaz, lir biçimindeki geniş kuyruğun güzelliğine kapılırdı. Dişilerin bu gözden kaçmayacak süsten etkilenmeleri için yeterince fırsat ortaya çıkmaktadır. Çünkü belli bir bölgedeki tüm erkekler aynı yerde toplanır. Her biri çevresindeki küçük toprak parçasını savunarak dişilere gösteri yapar. Erkek orman tavuklarının topluca gösteri yaptığı bu alana lek adı verilir ve bunlar bu kuşların eş bulma pazarıdır. Dişi orman tavukları lekin çevresinde dolaşarak hangisiyle çiftleşeceklerine karar verebilmek için erkekleri inceler. İsveçli meslektaşları Runa Alatola ve Arne Lundberg ile birlikte bu kuşlar üzerine uzun süreli bir araştırma yürüten Jakob Höglund, dişilerin iki erkeğin bölgeleri arasındaki sınırda dolaşarak onları dövüşmeye kışkırttığına, böylece hangisinin galip çıktığına bakarak kimin daha güçlü olduğuna ilişkin bir işaret elde ettiğine inanmaktadır. Kullandıkları ölçütler ne olursa olsun, dişiler sonunda erkeklerden birini seçerek onunla çiftleşirler. Doğal olarak dişilerden beklenen en geniş beyaz kuyruğa, en iri gövdeye, en kırmızı gerdana ya da bunlara benzer belirgin bir özelliğe sahip olanı seçmektir. Ama dişi orman tavuğunun başka düşünceleri var gibi görünmektedir. Bazı erkekleri eş seçiminde diğerlerine göre daha çok tercih ettikleri kesindir. Ama Höglund ve arkadaşları dişilerin bu seçiminde hangi ölçütleri kullandıklarını hiçbir şekilde anlayamıyorlardı. Tercih edilen erkekler her zaman daha iri olanlar ya da daha iyi gösteri yapabilenler değildi. Ayrıca en azından taşıdıkları parazitlere bakıldığında seçilenler en sağlıklı görünenler de değildi. Dişiler arasında rağbet gören erkeklerin çoğunlukla geniş, beyaz bir kuyruğa sahip olanlardan çıktığı doğruydu. Ama şu da doğruydu ki dişilerin inceleyip de beğenmedikleri birçok erkeğin de böylesi kuyrukları vardı. Güzel bir kuyruk dişileri cezbetmekte etkili oluyor gibiydi ama her şey demekte değildi. İsveçli araştırmacılar dişi orman tavuklarının eş seçiminde neyi dikkate aldıklarını belirlemek için eş bulabilen ve bulamayan erkeklerin bütün özelliklerini araştırdılar. Gövdenin iriliği, ağırlık, kuyruk, ibik, gerdan, nek içindeki konum gibi. Bir sonuca ulaşamayan araştırmacılar Tam da dişilerin es seçiminde belirli bir model olmadığını kabullenip bu işten vazgeçmek üzereyken çok garip bir olgunun farkına vardılar. Yaptıkları ayrıntılı ölçümler dişilerin es seçimi sırasında hangi ölçütleri dikkate aldığı konusunda bir ipucu vermemesine rağmen gördüler ki dişiler hatasız bir şekilde çiftleşmeden 6 ay sonra da hayatta kalabilecek erkekleri seçiyorlardı. Oysa döllenmeden sonraki dişilerin erkeklerle yapacak bir işi kalmıyordu ve dolayısıyla hayatta kalmaları için onlara bir yardımları dokunuyor olamazdı. Başka bir deyişle çiftleşme sırasında görünüş ve davranış temelinde dişilerin hangi erkekleri seçeceğini öngörmek araştırmacılar için imkansızdı. Ama eğer 6 ay bekleyip bu süre içinde erkeklerden hangilerinin öldüğünü, hangilerinin hala hayatta olduğunu bulurlarsa görüyorlardı ki dişiler hayatta kalacak erkekleri önceden belirlemişler ve yavrularının babaları olarak onları seçmişlerdi. Höglant ve meslektaşları bu tahmini yapabilme imkanından yoksundular. Onlara göre erkeklerden hangilerinin hayatta kalacağı, hangilerinin öleceği şans işiydi. Çünkü bir erkeğin ne kadar parazit taşıdığı ya da gövdesindeki yağlanmanın ne ölçüde olduğu gibi sağlık ya da olası hastalığın görünür belirtilerinin sonraki 6 ay süresince hayatta kalma olasılığıyla pek fazla ilgisi yoktu. Çiftleşme mevsiminde az sayıda parazit taşıyan ve sağlıklı bir gövde ağırlığına sahip olan bir erkek daha sonra herhangi bir nedenle ölebiliyordu. Buna karşılık durum aşağı yukarı aynı görünen ya da daha kötü olan başka bir erkek 6 ay sonra da sağlıklı bir biçimde hayatta kalabiliyordu. Ancak belli ki siyah orman tavuğu araştırmacıların farkına varamadığı gizli bir işaret bulmuştu. Erkekleri incelerken, dövüşlerini seyrederken ya da birbirleriyle nasıl ilişki kurduklarını izlerken bazılarında ileride sorun yaratacak küçük bir zaafı fark etmiş olmalıydılar. Bu talihsiz erkekleri dikkate almamış, bizim hala anlayamadığımız yönleriyle farklı ve daha parlak bir gelecekler olan ötekileri seçmişlerdi. Yavruları açısından yapabilecekleri en iyi şey belki de bu erkeklerle çiftleşmeleriydi. Çünkü babalarının daha uzun ömürlü olmasını sağlayan her neyse bu, sonraki kuşaklara iletilebilir ve böylece yavruların daha uzun yaşaması mümkün olabilirdi. Siyah orman tavuğu dişilerinin geleceği nasıl öngördüklerini biz hala bilmiyoruz. Ama önlerinde sergilenen gösterişli tüylerden çok, yavrularının yaşama şansını belirleyebilecek çok daha gizli işaretlerden etkilendikleri de açık. Hayvanların birçok davranışının hiç de basit olmadığını fark etmek için şimdiye kadar yeterince örnek gördük. Hayvanların çevrelerindeki unsurlardan sadece birini veya birkaçını seçerek bunlara tepki gösterdiği ve görece kaba bir benzerlik ya da modele kolayca aldandığı bazı durumlarda kuşkusuz vardır. Dikenli balıkların posta kamyonunun renginden etkilenerek yanılmaları gibi. Ancak şimdiye kadar gördüğümüz gibi bunlar hayvan davranışı ile ilgili bir genellemeye neden olamaz. Vervet maymunlarının bizim aralarındaki farkı anlayabilmek için ses analizi yapan cihazlara ihtiyaç duyduğumuz, kendilerinin ise her zaman rahatlıkla anladıkları hırıltıları ile dişi deve kuşlarının kendilerine ait yumurtaları ayırt edebilmesi için hayvanların çok karmaşık ayrımları yapabileceğini göstermektedir. Eğer bu araştırmalar yürütülmemiş olsaydı, bizim dışımızdaki hayvanları basit olarak görüp çevreye verdikleri tepkinin grifliğini göz ardı etmek mümkün olabilirdi. Çok şükür ki araştırmaların sayısı giderek artmakta ve bunların birçoğu bize hayvanların çoğu insanın hayal bile edemeyeceği kadar akıllı davrandıklarını gösteren bulgular sunmaktadır. Dahası hayvanlar sadece karmaşık olarak nitelendirilebilecek ani tepkiler vermekte kalmayıp ne yapacaklarına karar vermeden önce çevrelerinden daha fazla bilgi toplamaya çalışır ve bunları değerlendirirler. Erkek kızıl geyiklerin dövüşe girmeden birbirlerini tartmaları, siyah orman tavuğu dişilerinin çiftleşmeden önce erkekleri dikkatle incelemeleri, hayvanların hemen sahip olmadıkları bilgileri elde etmek için ne kadar çok zaman ve çaba harcayabildiklerini göstermektedir. Bu ise aptalca ve körü körüne davranmak değildir. Tam tersine son derece akıllıca davranıyor gibidirler. Ama gerçekten öyle midirler? Görünüşe göre akıllıca olan bu davranışların gerçek bir kavrayışın kanıtlarını taşımayan, önceden programlanmış, çok basit tepkilerin bir sonucu olması mümkün değil midir? Siyah orman tavuğu dişisi, belki de ibiğin rengindeki hafif bir değişiklik gibi insanların henüz belirleyemediği önemsiz bir farklılığa tepki göstermektedir. ve belki ne yaptığını bilmeden kırmızının doğru tonunda ibiye sahip olmanın gelecek için bir sağlık belirtisi ve iyi bir işaret olduğunun bilincinde olmadan körü körüne tepki gösteriyordur. Hatta belki maymun hırıltılarının da basit bir açıklaması vardır. Biz farkı duyamadığımız için etkileniyor olabiliriz. Ama bunun sebebi kulaklarımızın o seslere göre ayarlanmamış olması olabilir ve biraz çalışmayla belki biz de onlar kadar iyi duyabiliriz. Bir hayvanın davranışlarından şaşkınlığa düşmek o hayvanın akıllı olduğunun bir kanıtı değildir. Aptallık iddiasını çürütmek için hayvanların sadece içgüdüsel, otomatik tepkiler göstermediğini ve davranışların içinde bulundukları şartları uydurmayı öğrenebileceklerini ortaya koymak gerekir. Eğer doğuştan gelen otomatik tepkilerin ötesine geçiyor ve davranışlarını değiştirebilecek ya da çevreyi kendi amaçlarına uydurabilecek kadar dünyayı anlayabiliyorlarsa işte aradığımız gerçek kanıt budur. Davranışını değiştirerek yaşamını iyileştirebilen bir hayvan dünyanın işleyişini en azından asgari düzeyde anlamış demektir. Neredeyse baktığımız her yerde hayvanların öğrenme yeteneğinin inkar edilemez kanıtlarını görürüz. Sakin bir şekilde eşelenen bir kümes dolusu tavuk öğrenme yeteneğinin timsali gibi görünmeyebilir. Ama aslında her tavuk bazen acı çekerek grup içindeki yerini öğrenmiş bulunmaktadır. Tavuklar ilk kez bir araya konulduklarında birbirleriyle dövüşürler. Boyun tüylerini kabartıp dövüş horozları gibi başlarını dik tutarak birbirlerine şiddetle saldırırlar. İbikleri ve kafaları kan içinde kalır. Ama birkaç gün sonra durum sakinleşir ve birkaç hafta içinde de kendisini üst sosyal statüde kabul eden bir tavuğun alt düzeyde olarak gördüğü tavuklara arada bir girişmesinin dışında her şey barış ve uyum içinde görünür. Tavukların bu çok bilinen ast üst düzeni en azından her tavuğun diğerlerini birey olarak tanıyacağı kadar küçük gruplarda yaşamı bir gerçeğidir. Walt Whitman aşağıdaki satırları yazarken bu kadar çok yanılmış olamazdı. Düşünüyorum da hayvanlar alemine katılıp onlarla birlikte yaşayabilirim. Ne kadar sakin ve suskunlar. Hiçbiri tatminsiz değil. Hiçbiri sahip olma çılgınlığına kapılmamış. Hiçbiri diğerinin önünde eğilmiyor. Binlerce yıl önce ölmüş atası olsa da. Whitman'ı böylesine etkileyen sükunet sadece tavuklarda değil, öteki hayvanlarda da toplumsal hiyerarşi içindeki konumların çoğunlukla kaba kuvvetle belirlendiği bir mücadele döneminin sonucunda oluşmuştur. Bu da Whitman'ın hayal ettiğinin zıttıdır. Gerçekte öteki hayvanlar gibi tavuklar da hayatlarının büyük bir bölümünü başkalarına boyun eğerek ve başkalarını kendilerine boyun eğmeye zorlayarak geçirirler. Dış görünüşteki uyum ancak her hayvanın grup içindeki yerini zor deneyimlerden geçerek öğrenmesiyle sağlanmıştır. Hayvanlar her gün kendilerini yenilgiye uğratabilecek bir başkasıyla kanlı dövüşleri sürdürmektense kendilerinden üstün olanlara boyun eğmenin uzun vadede daha yararlı olacağını öğrenmişlerdir. Barış, her tavuğun pragmatik olmayı öğrenmesi ve altta da olsa hiyerarşi içindeki yerini kabullenmesi pahasına sağlanmıştır. Tavuklar, kümes arkadaşlarının yüzlerini, özellikle ibikleri ve gerdanlarındaki farklılıklarından ayırt ederek birbirlerini tanırlar. Eğer sosyal statü öyle gerektiriyorsa, yiyecek ve tünek için başkalarına yer verirler. Öğrenme bu bağlamda toplumsal bir zorunluluk, günlük yaşamın her anının ayrılmaz bir parçasıdır. Hayvanların sahiplenme çılgınlığından uzak olmalarına gelince, görünüşteki uyum ve hoşgörüye kapılarak, gelişkin bir öğrenme yeteneğinin yiyecek, yuva ve hepsinden çok savunulacak alan konusundaki dipte yatan uyuşmazlıkları gizlediğini fark edememek kolaydır. Walt Whitman'ın ruhunun beni affedeceğini umuyorum. Ama gerçek şu ki, sahiplenme çılgınlığına kapılmış ifadesi aslında birçok hayvanın eşlerini ya da kendilerine ait olarak gördükleri bir toprak parçasını savunurken sergiledikleri davranışa tam da uygun bir tanımdır. Başka bir horozun kendi tavuklarına göz koyduğunu gören horozun öfkesi korkunçtur. Hayvanlar fiziksel anlamda dövüşe girişmedikleri zaman bile kendilerine ait şeyleri belirlemek ve bu değerli varlıklar üzerindeki mülkiyetlerini ilan etmek için büyük zaman harcarlar. Kışın hava sıcaklığının biraz yükselmesi, erkek baştan karaların kendi alanlarını savunma şarkılarını başlatmaları için yeterlidir. Bu ötüşler onları yaşamak için yeterli yiyeceği bulmak için ciddi bir işten alıkoysa bile. Kuşların ilkbahar sabahları gün doğarken zevkle dinlediğimiz konserleri aslında rakiplerini kovalamak için başlattıkları uyarı ötüşlerinden başka bir şey değildir. Mesajları "Burası benim, uzak dur" anlamına gelir. Bu sahiplenme ve bunu dünyaya ilan etme tutkusu çok zaman tüketen ve yorucu bir iştir. Tabii ki dövüşmek kadar zarar verici değildir. Çünkü bir rakibin öterek uzaklaştırılması kuşkusuz fiziksel güce başvurmak zorunda kalmaktan daha iyidir. Ama eğer bu şarkılı meydan okumalar çok sıksa ve mülkiyet duyuruları günün büyük bölümünü kaplıyorsa, o zaman gerçek dövüşün yerine geçen bu ötüşler bile en azından başka şeyler için harcanabilecek zamanı tüketerek zararlı olabilir. Tıpkı ast üst düzenini öğrenen tavuklar gibi kendi alanlarını savunan kuşlar da meydan okuyan ötüşlerden hangilerinin karşılık vermeye değer olduğunu, hangilerinin ise ciddiye alınamayacağını öğrenirler. Hangi kuşun kendilerine meydan okuduğunu öğrenerek zaman ve enerjiden büyük ölçüde tasarruf ederler. Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nde çeşitli kuşların alan savunma ötüşleriyle ilgili ayrıntılı araştırmalar yapan Bruce Falls, akgerdanlı serçelerin rakiplerini kovalama işinden önemli ölçüde tasarruf yapmalarını sağlayan bir yöntem uyguladıklarını ortaya koymuştu. Buna göre erkek serçeler öteki bütün erkeklerin ötüşlerini tanıyorlar ve kendilerini tehdit etmeyenlere karşılık vermemeyi öğreniyorlardı. Kolay tanımlanamayan küçük bir kuş olan akgerdanlı serçe, belirgin biçimde beyaz boynu ve siyah beyaz çizgili başı dışında serçe benzeri pek çok kuş cinsinden ayırt edilemez. Kuzey Amerika'da yaşar ve erkeklerin kendine özgü bir alanı savunma ötüşü vardır. Bütün akgerdanlı erkek serçeler temelde aynı ezgiyle öterler ama her erkek türe özgü olan bu ezgiye sadık kalırken bir yandan da örneğin perdede yaptığı hafif bir değişiklikte kendi özel rengini de katar bu şarkıya. Bu da bir erkek kuşun ötüşünün akgerdanlı bir serçeye ve belli bir erkeğe ait olduğunu öteki erkek ve dişilerin anlaması demektir. İlkbaharda erkek kuşlar dişilerin yuva yaparak yavrularını büyüttükleri her biri yaklaşık 3000 metrekare genişliğinde üreme alanları oluştururlar. Bir barınak ve yiyecek deposu olarak iş gören bu alanlar, erkeğin soyunu devam ettirmesi açısından çok önemlidir. Bu yüzden alanlarını bütün güçleriyle savunurlar. Uygun bir ekolojik ortamda her üreme alanı başka akgerdanlı erkek serçelere ait alanlarla çevrili olacaktır. Erkekler alanlarını belirledikten ve sınırlarını çizdikten sonra karşılaşabilecekleri en ciddi tehdit kendilerini bu yerlerinden kovalamaya çalışacak yersiz yurtsuz yabancılardan gelecektir. Soylarını sürdürebilmek için kendi kaynaklarına zaten sahip olan komşular eş bulmaya çalışmak ve yavrularını büyütmeleri için onlara yardım etmekle meşgul olacaklardır. Bu yüzden alan sahibi bir erkeğin yerleşik komşularından birinin ötüşüne karşılık vermesinin anlamı yoktur. Asıl dikkat edilmesi gerekenler alan sahibi olmayan ve bunu elde etmek için sürekli arayış içinde bulunan genç adaylardır. İşte Falls da Ontario'daki Algonquin Parkı'nda akgerdanlı erkek serçeler üzerinde yaptığı araştırmada onların da aynen böyle davrandığını ortaya çıkardı. Bu kuşlar yerleşik komşularının ötüşlerindeki ayırt edici özellikleri hemen öğreniyorlar ve onların alanlarını savunma ötüşlerine karşılık vermiyorlardı. Ancak yabancı bir kuş tanıdık olmayan bir ezgiyle öttüğünde alan sahipleri bunu hemen fark ederek karşılık veriyor ve gerekirse bu tacizciyi kovalıyordu. Falls gözlemlerinin ardından değişik erkek kuşların seslerini banda kaydetti. Bunların arasında birbirlerine komşu olanlar gibi tamamen yabancı olanlar da vardı. Kuşlar banttaki sesleri sanki canlıymış gibi karşılık verdiler. Yaprakların arasında gizlenmiş bir rakibin ilk belirtisi ses olacağı için bu şaşırtıcı değildir. Banttaki ses eğer komşularına aitse dikkate almadılar. Yabancılara aitse karşılık verdiler. Zararsız komşularının seslerini ayırt ederek gereksiz ötüşten kaçındılar. Falls bunlardan sonra daha da ilginç bir olgu keşfetti. Komşu erkek kuşun banttaki sesini yanlış yerden dinlettiğinde, örneğin normalde denek kuşun alınının kuzeyinde yerleşik bir komşunun sesini güneyden dinlettiği zaman buna da tıpkı bir yabancıya olduğu gibi şiddetle karşılık verildiğini gördü. Bu da tam bir alan savunmasıydı. Böylece anlaşıldı ki kuşlar öteki erkeklerin ötüşlerindeki ayırt edici özellikleri öğrenmekle kalmıyor, onun nerede yaşadığını da biliyorlardı. Eğer bilinen yerinden ayrılırsa ya da bant yanlış yerden dinletildiğinde olduğu gibi ayrılmış izlenimi verirse artık kendi alanıyla yetinen zararsız bir rakip değil, başkasının yerini kapmaya çalışan potansiyel bir saldırgan olarak görülecektir. Yani zararsız komşu kendi alanında değil de başka yerde öttüğünde düşman olarak görülmüş ve buna göre karşılık verilmiştir. Görüyoruz ki alan sahibi erkek kuşlar arasındaki barış karmaşık bir öğrenme süreciyle oluşmuştur. Bu süreçte kuşlar davranışlarını sadece duydukları ötüşün hangi kuşa ait olduğuna değil, aynı zamanda O kuşun kendi yerinde bulunup bulunmadığına göre de belirlerler. Böylece hayvanların çevrelerine aptalca ve otomatik olarak tepki gösterdiği savından daha da uzaklaşmış oluyoruz. Bunlara rağmen gene de hem akgerdanlı serçeler hem de kümes içindeki yerlerini öğrenen tavukların öğrenme ve hatırlama becerilerinin etkileyici olmakla birlikte şaşırtıcı gelmediğini söyleyebiliriz. Biraz çalışmayla belki biz de bir kümesteki 10 tavuktan her birini tanıyabilir, kulaklarımızı zorlayarak serçelerin ötüşleri arasındaki farkları çıkarabiliriz. Farklılıklar şöyledir. Tavukların ibikleri ve gerdanları birbirinden farklıdır. Ve bir ses spektrografı bize erkek serçelerin ötüşlerinde ayırt edilebilir farklılıklar olduğunu gösterecektir. Ancak hayvanların öğrenme yeteneklerine ilişkin öylesine farklı karmaşıklık düzeyinde örnekler vardır ki, eğer bunları yetişmeye ya da aşmaya çalışırsak aptal durumuna düşecek biz oluruz. Tilkiden sincaba ve kayınbaştan karaları gibi küçük kuşlara kadar birçok hayvan, yiyeceği bol olduğu zaman bir kısmını saklar ve daha sonra oraya geri dönüp sakladığını yer. Bir defada yiyebileceğinden fazla kuş ya da tavuk öldüren ve gerisini toprağa gömen bir tilki, daha sonra bu zulalardan iki ya da üçünü hatırlayabilir. Ama kayınbaştan karaları sadece bir gün içinde her biri ayrı yerde olmak üzere yüzlerce yiyecek parçası saklayıp birkaç gün sonra hepsini bulabilirler. Bütün bir yıl içinde hepsi de bir ağaç kabuğunun arkasına ya da bir deliğe dikkatle gizlenmiş olarak binlerce yiyecek maddesini saklayabilir ve daha sonra başarıyla bulabilirler. Bazı kuşların tohumları içi boş direklerin içine attıkları ya da ağaçlara bir daha çıkaramayacakları şekilde neredeyse çaktıkları görülmüştür. Bu, kuşların sakladıkları yiyeceklerin yerleri konusunda hayret uyandıracak bir belleğe sahip olduğunu, aynı zamanda bu yiyeceklere yeniden ulaşma olanakları konusunda zaman zaman isabetsiz davrandıklarını da düşündürmektedir. Bu davranışları, yiyeceklerini sakladıkları yüzlerce değişik yerle ilgili olarak kafalarında bir bellek barındırdıklarını akla getirmektedir. Ancak belleklerinin gerçekten iyi olduğu sonucuna hemen varmadan önce sakladıkları tohumları koku ile ya da bizim farkında olmadığımız başka bir işaretle bulmak gibi daha basit yöntemler kullanıp kullanmadıklarını araştırmamız gerekir. Belki de bir tohumun saklandığı yerde kırık bir ağaç kabuğu gibi ipucu veren işaretler vardır. Eğer bu doğruysa kuşun yiyeceği kabaca hangi bölgede sakladığını hatırlaması yeterli olacaktır. Bu bölgeye ulaşabildikten sonra kuşa düşen bıraktığı işaretleri bulmak olacaktır. Ancak Toronto'da David Sherry ve Sarah Shilford ile Oxford'da John Krebs tarafından yürütülen bir dizi araştırma yukarıdaki varsayımın doğru olamayacağını ortaya koymuştur. Araştırmalarda Avrupa kökenli kayınbaştan karıları ile onlara çok benzeyen Kuzey Amerika baştan karalarını denek olarak kullandılar. Onlara tohum saklamak için gövdelerinde uygun delikler açılmış yapay ağaç sağladılar. Yılın uygun zamanında hem kayın hem de Amerika baştan karaları böylesi ağaçları çok miktarda tohum saklamaktadır. Ve her delik cırt cırtlı minik bir kapıyla kapatılsa bile kuşlar aynı şeyi yapacaklardır. Kuşlardan deliklerin içine tohum saklamalarını beklemek, ardından da deliklere kapı takmak garip görünebilir. Ama bu sebepsiz değildir. Kuşların bu kapının ardında bir şey olup olmadığını görebilmek için cırt cırtı açmaları gerektiğinden bu deney, görmeseler de tohumların hangi delikte saklı olduğunu düşündüklerini belli edecekti. Yiyeceğe ulaşmak için ağaç kabuğunu koparmaya alışık olan bir kuşa cırt cırtı açmak çok kolay gelecektir. Böylece deliklerine küçük kapılar yerleştirilmiş ağaçlar hem oldukça doğal bir çevre ortamı sağlayacak hem de kuşların delikleri yiyecekleri görerek mi buldukları yoksa yerlerini mi hatırladıklarının anlaşılması için araştırmacılara yol gösterecektir. Cırt cırtlı kapılar araştırmacının kuşlarına yaptırmak örneğine bağlı olarak kaldırılıp indirilebiliyordu.